Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 12. ayrım. 1974 Haziran'ında Avrupa Yayın Birliği'nin kongresi vardı. O zamanlar çeyrek yüzyıllık bir geçmişi vardı. Türkiye başından beri bu kuruluşa üyeydi. Ama hiç yönetim kuruluna seçilememişti. Biz çok planlı hareket ederek Londra'daki kongrede Doğan Erden ve Hıfzı Topuz'la üyeleri aramızda paylaşıp TRT'yi tanıtarak Yunanistan'ın aldığı bir oya karşılık 26 oyla yönetim kuruluna seçildik. Bunun çok somut yararlarını da gördük. Mesela TRT, Yunan radyo ve televizyonuna kıyasla Avrupa televizyonlarına iki kat daha fazla haber sağladı. Kıbrıs Harekatı'nın haberlerinde bile etkisi oldu bunun. En somut örneği de BBC'nin Kıbrıs Harekatı ile ilgili yaptığı önemli, Ecevit'in de çok objektif bularak beğendiği belgeseldir. Halkın tepkisi nasıldı? Demeç verdim. Ertesi gün tepkiler yağmaya başladı. Bekliyordum ama bu kadar olumlusunu, bu ölçüdekini değil. Sendikalar Türkiye'nin her yerinden destek telgrafları gönderiyor, öğretmen dernekleri sendikalarla yarışıyordu. Meslek kuruluşları da ayrı. Aynı gün 4 MC partisi Başbakan Sadi Irmak'a başvuruda bulundular. TRT'den yayınlandı bu. AP, NSP, CGP ve MHP benim görevden alınmamı istiyordu. Toplumu anarşiye sürüklemek istediğimiz gerekçesiyle. Mecliste bunun hesabı elbette günün birinde sorulacaktır diyen de vardı. Bu demeçle benim hükümeti de, başbakanı da tanımadığımı söyleyenler de var. Biz bütün bu tepkileri TRT'den yayınladık. Halkın çok olumlu tepkisini ise çok çok az yansıttık. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın, Sosyal İş Sendikası'nın, Milli Gençlik Teşkilatı Başkanı Sabri Ergül'ün bizden yana tavır alan bildirisini verdik. Ama bu gelen desteğin binde biri bile değildi. Bir şey itiraf edeyim. Evet, hepsini yayınlamadık. Fakat 26 Ocak tarihli konuşmamı izleyen günler hayatımın en mutlu günleri arasındadır. Vatandaşlardan, üniversitelerden, öğretim üyelerinden, profesörlerden mektuplar, telgraflar yağıyordu. Genel Müdürlük Sekreteri Ülkü Sürenkök'le bunları sınıflandırmaya çalışıyorduk. Ama yetişemiyorduk. Gerçekten yetişemiyorduk. İmzaları saymaya kalkıştık. 200 bin civarında kaldık. Gelen mektuplardan sadece birini aktaracağım. Çünkü hepsi çok güzeldi. Gene de bunun ayrı bir yeri var. Bir zamanlar benim iftihar ettiğim küçük talebemden şimdi bütün memleketin gururla bahsetmesi bana tarifi imkansız mutluluk verdi. Bundan sonra daha üstün başarılar diler, gözlerinden öperim. Işık Lisesi ilk kısım öğretmenin Semiha Targay. Dansöz tuzağı. 31 Ocak 1975'te TRT'nin yıl dönümünde kurumun genel müdürüydünüz. Evet, Ankara Palas'ta kutlamaya da katıldım. Orada bir konuşma yapıp çalışma arkadaşlarıma teşekkür ettim. Gazetecilikten gelen sezgimle bunu bir veda konuşması gibi düşündüm aslında. Sanıyorum herkes de olacakların farkındaydı. Orada da ilginç bir olay oldu. Yanımda eşim de vardı. Otel bir saatten sonra dansöz çıkaracakmış. Bana karşı olan basın tetikte. Bunu da Ruha Tezcan fark etti. Meğer dansözü benim masama çıkartacaklarmış. Sonra da fotoğraflarımı çekip ertesi gün boy boy yayınlayacaklarmış. Hemen arkaya Haluk Şahin'in masasına geçtim. Ama gazeteci ordusu peşimde. Bunun üzerine biz de çıktık biraz dolaştık. Diyeceğim o ki az uğraşmadılar TRT ile ve benimle. TRT ile ilişkinizin kesilmesine ilişkin yasal süreç nasıl başladı? Şubat ayının ilk günlerinde başladı. Meclisteki 11-12 sayılı kararnamenin iptali görüşmeleriyle. O ay mecliste tam TRT ayı oldu. Senatoda ya da millet meclisinde başka bir şey görüşülmedi desek yeri var. Mecliste 12 sayılı kararname yani TRT ve benim hukuki durumum tartışılıyordu. Senato ise 11 sayılı kararnameyle aynı şeyi görüşüyordu. Gene inanılmaz sözler. Mecliste bu TRT Genel Müdürü var ya, bir özel toplantıda ona ne zaman eyleme geçeceği sorulmuş. O da şimdi vakit erken, o zaman eyleme geçeceğim demiş diye DP adına Rasim Cinisli'nin çıkışları. Dahası da var. 4000 yıllık Türk tarihi içinde Türk milletini ve Türk çocuklarını Çengili'ye özendiren kimse çıkmamıştır, çıkmayacaktır. CHP'den bu konuşmalara sert çıkışlar oldu. Yüksel Çakmur karşılık olarak dava İsmail Cem'in yıkılması davası değildir. Dava Türkiye'de holdinglerin sözcülüğünü yapma davasıdır deyince meclis başkanı tarafından susturuldu, mikrofonu kesildi. Meclis tutanaklarıyla sabittir. Neticede mecliste kararnamelerde benimle ilgili bölümler yürürlükten kaldırıldı. Daha sonra senatoda da görüşüldü tabii. O fasıl da çok hareketli geçti. Bağırışmalar, tartışmalar. Senato o hava içinde iptal teklifini kabul etti. Konu 15 Mayıs'ta tekrar meclise getirildi. Artık MC hükümeti kurulmuştu. Konu son kez görüşülüyordu. O görüşmede Turhan Feyzioğlu'yla CHP'liler arasında büyük gürültüler koptu. Ecevit'in yadigarı. Sonradan Anayasa Mahkemesi iptal etmedi mi bu teklifi? Aslında kararnameler iptal edilse de hukuken hiçbir değişiklik olmuyordu benimle ilgili. Nitekim sonradan bunu anladılar. Başka bir gerekçeyle beni görevden almaya çalıştılar. Biz bunu daha baştan gördük. Ayrıca ilk oturum başladığında MSP Genel İdare Kurulu üyesi Rasim Hancıoğlu'nu başkanlık divanında gördük ki hiçbir şey değilse bile bu usulsüzdü. Çünkü iş tüzük hükümlerine göre meclis başkan ve başkan vekillerinin partilerinin yönetim kademelerinde görev alması yasaktı. Nitekim o kadar münakaşa ile çıkardıkları kararnameyi iptal kanunu bu sefer Anayasa Mahkemesi'nde iptal edildi. Bir de TRT kanununda çok açık bir hüküm var. Bir hükümet ya da mecliste grubu bulunan bir parti TRT Genel Müdürlüğü'nün görevini yapamadığını, kanun dışı davrandığını düşünüyorsa iddiasını özel bir kurulun önüne getirir. O da 4 üniversite rektöründen ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşur. İddialar geçerliyse TRT Genel Müdürü o zaman görevden alınabilir. Böyle yapılmadı, usulsüz davranıldı. MC hükümetinin kurulmasıyla TRT'den ayrılmanız arasında 2 aya yakın bir süre var. Bu zaman zarfında neler oldu? Minareye kılıf uyduracakları belliydi. 31 Mart 1975'te güven oyu aldı hükümet. Bizim için son asıl bu tarihte başladı galiba. Gazeteciler istifa edip etmeyeceğimi soruyordu. Her seferinde hayır diyordum. Bence TRT artık benim sorunum değildi. Halka mal olmuş bir meseleydi bu. O koşullarda bırakıp gitsem halka karşı sorumsuzluk etmiş olurdum. Öyle geliyordu bana. Bir de yarım bırakmaya kıyamadığım işler vardı. Şimdi o ortamda gidici gözüyle bakılan bir genel müdürün yönetiminde bir gevşeme olabilirdi. Ama tam tersi oldu. Arkadaşlarımın büyük çoğunluğunun müthiş özverili çalışmasıyla o işleri tamamladık. Üstelik o sırada görevden alınma kararnamesinin hazır olduğu haberleri geliyordu. Kararnameyi Turhan Feyzioğlu'nun hazırladığı söyleniyor fakat hükümet katiyen tek kelime sızdırmıyordu. İşte o koşullarda Önder Ulay, Aydın Gündoğdu gibi teknisyen arkadaşlarım, Nazif Keyman gibi idareciler, Ahmet İşeri gibi hukukçular mucizeler yarattılar ve Karlı Dağ tepelerinde çalışan o işçiler ne yaptıysak birlikte yaptık. O zor koşullarda Çorum, Amasya, Samsun, Kars televizyonlarını açtık. Kıbrıs'ta büro kurduk. Her yerde halka müthiş desteği vardı. Kars'ta yollara yazılanları hiç unutmam. Bağımsız TRT, halkını seven TRT'yi biz de seviyoruz. Tabii Çorum valisi gibi bizi karşılamaya korkanlar da oldu ama genel olarak idareciler de halk da bizi bağrına bastı. Kıbrıs'ta insanlar dükkanlardan çıkıyor, İsmail Bey gel bir kahvemizi iç diyordu. Bu ilginin sebebini de anladım sonra. Birkaç kez konuşurlarken işittim, beni birbirlerine gösterip o bize Ecevit'in yadigarıdır diyorlardı. 2 Mayıs'ta Mehmet Barlas'ın programına konuk oldum televizyonda. Kendi menfaatim için ekranı parsellediğimi söyleyenler de oldu. Ama genel müdürlüğüm boyunca topu topu 3 kez çıktım televizyona. İkincisi TRT'nin yıl dönümlerinde, üçüncüsü de budur. Programda 75 Eylül'ünde ikinci kanalın yayınına başlayacağımızı söyledim. 1976 Temmuz'unda olimpiyatları renkli olarak naklen vereceğimizi söyledim. Hatırlarsanız ilk renkli yayın denemesi 1982'de haftada 1 saatte yapıldı. İkinci kanalın deneme yayını da 1986'yı buldu. Planladığımızdan neredeyse 10 yıl sonra. Sayfa 130'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Diyarbakır Radyosu açılış töreninde. Daha olsa erir. Bu konuşmanızdan sonra hükümette bir hareket, bir adım oldu mu? Tuhaf bir durum. Mehmet Barlas'la programım 2 Mayıs'ta banttan yayınlanırken Erbakan'ın dilini tutamayıp verdiği müjdenin haberini aldık. Yani benim görevden alınmamla ilgili kararnamenin çıkacağını. TRT bürosunun haberine atıfta bulunmayı uygun bulmadım. Mesele doğrudan benimle ilgiliydi. Çünkü ama Türk Haberler Ajansı da aynı haberi geçince biz de 23 haberlerinde ve Güne Bakış'ta yayınladık bunu. Erbakan diyordu ki TRT asla Moskov gibi hareket etmek serbestliğine sahip olmayacak. Bu TRT bizim milletimizin ahlakını tahrik ediyor. Solculuk propagandası yapıyor. Onun için hükümet olarak kesin karar aldık. Size bugün müjdeyi veriyorum. Kulağınızı TRT'ye verin. Bugün yarın milli cereyanın sesini işiteceksiniz. Gazeteciler yüklenince hükümet de kabul etmek zorunda kaldı. Kararname hazırlanmış. Cumhurbaşkanına sunulacakmış. Hükümet sözcüsü Seyfi Öztürk 5 Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada kişiliğime yönelik ağır hakaretler vardı. Ben de hemen Cumhuriyet Savcılığına başvurdum. İddiaların ihbar kabul edilmesi, kurumun ve benim hakkımda araştırma yapılması için. Aylarca sürdü incelemeler. Sonunda ne Cumhuriyet Savcılığı bir şey bulabildi ne de Devlet Güvenlik Mahkemesi. Ben de Seyfi Öztürk'e tazminat davası açtım. Gene de görevimin başındaydım. Sayfa 132'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Japonya'da bir anlaşma imzalarken arkada özel kalem müdürü Rua Tezcan. O koşullarda görevinizin başında kalmak zor gelmedi mi? Vazgeçmek istediğiniz anlar olmadı mı? Doğrusunu isterseniz bazen mücadeleyi fazla uzattım gibi geliyordu. Ama mesele genel müdür olarak kalmam değildi. Bir bakıma o zamanlar halkın TRT'sini savunduğumu düşünüyordum. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, anayasa ilkelerinin korunması. Mücadeleden vazgeçersem bir hukuk adamı, bir aydın olarak bu ilkelerden de vazgeçmiş olacaktım. Bu benim kişisel mücadelemi çoktan aşmıştı. Birçok kurum halkın gözü önünde bir sınavdan geçiyordu. Bana gene telgraflar yağmaya başlamıştı. Fakat şimdi bir değişiklik vardı. Mektupların, telgrafların çoğu Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılmıştı. Bana da o başvurunun bir suretini gönderiyorlardı. Mesele burada düğümlenmişti artık. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk bu başvurulara ne tepki veriyordu? O günlerde Ankara'daki yaygın söylentiye göre başvurular Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini aşamamış bile. Ama bu doğru bile olsa Cumhurbaşkanı sonuçta kararnameyi imzaladı. İçeriğinin hem Cumhuriyet Savcılığı hem de Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığınca boş ve hükümsüz olarak kabul edilmesine rağmen. Hukuken bunun mazereti olamaz. Halk böyle ince hesaplar yapmıyordu haliyle. O günlerde binlerce mektup aldım. Yüzlerce akademisyenden, DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker'den, köylülerden, memur derneklerinden, sendikalardan, meslek odalarından, barolardan. Ankara Belediyesi'nin 3000 temizlik işçisi, köy kalkınma ve kooperatif birlikleri, İstanbul Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve tabii öğretmenler. Baştan beri hep yanımda olan öğretmenler. Şimdi aklıma gelenler. TRT'deki arkadaşlarımı zor engelledim. Benim gideceğim zaten belliydi. Onların ekmeklerini gereksiz yere tehlikeye atmasını istemiyordum. Ama gene de TRT Yayıncılar ve Teknik Elemanlar Derneği benden gizli olarak 658 imzalı bir duyuru yayınladı. Bana duyurmadan imzalayanlar arasında en yakın arkadaşlarım bile vardı. Bütün bu insanlar Cumhurbaşkanı'na güveniyordu. Hatta bir arkadaşım bu başvurular karşısında daha olsa erir dedi. Şöyle cevap verdiğimi hatırlıyorum. Daha olsa erir ama bize karşı sürdürülen mücadelenin adı siyaset. Soyadı ise menfaat. Sizin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile bir temasınız oldu mu? Basın sadece bununla meşguldü. Cumhurbaşkanı ne karar verecek? Çelişkili haberler, farklı farklı yorumlar yayınlanıyordu. Bir ara kararı imzalamayacağını duyduk. Bence gerçek payı da vardı bunda. Ama hükümet ve çevresi devamlı köşke gidip geliyordu. Ben de düşündüm tabii ne yapabileceğimi. Aslında işin acı tarafı şu ki yapabileceğim bir şey yoktu. Açıklanmamış iddialara dayanarak bir karar veriliyordu ve benim kendimi savunma hakkım bile yoktu. Cumhurbaşkanı bir bakıma yargıç durumundaydı. Bense iddianameyi görme hakkından bile yoksundum. Ancak imzadan sonra görebildik. Bu hukuk dışı bir durumdu. İşte buna Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmek gerek gibi geldi bana. Gerçi o akıl almaz yargılamada, benimki de akıl almaz bir savunma yöntemiydi. Ama haklılığımdan vazgeçmemek sorumluluğumdu. Bana karşı yapılan bütün konuşmaları, bütün iddiaları bir araya getirdik. Yakın çalışma arkadaşlarımla birlikte hepsinin cevabını ve açıklamasını yaptık. Bunu doğrudan Cumhurbaşkanı'na veremedik. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Fahri Çoker'di. Birkaç kez bir arada bulunmuştuk. Çalışmayı ona teslim ettim. Cumhurbaşkanı okumuş mudur bilemiyorum. Sormayı gururuma yediremedim. Son olarak 6 Mayıs'ta bir de mektup yazdım. Etkilenme olmasın diye halka açıklamadım bunu. Demokratik toplumlarda bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı uygulanan bir adaletsizlik demektir dedim. Esasen hukuk devleti ilkelerine dayanarak hukukun temel ilkeleriyle çelişen bir model yaratmaya ve bu çarpık modeli sizin imzanızla harekete geçirmeye yönelik bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu anlattım. Siyaset hukuk için daima kötü bir kılavuz olmuştur diye de bitirdim. O kadar çok söylenti dolaşıyordu ki bir taraftan da imzalandığı haberi bir türlü gelmiyordu. O zaman benim gibi kesin imza bekleyenler bile kuşkuya düşüyordu. Süleyman Demirel'in köşke gidip imza atılmazsa istifa edeceğini söylediği anlatılıyordu. Turhan Feyzioğlu köşk ile başbakanlık arasında mekik dokuyordu. Sizin samimi beklentiniz ne yöndeydi? Kararnameyi imzalar ama başkasının yerine tayin edilmesi için kararname imzalamaz. En azından Danıştay kararını bekler diye düşünüyordu. En azından bunu yapabilirdi. Görevi ve yemini icabı. Öyle tahmin ediyordum. Beni görevden alır, hükümet zor durumda kalmamış olur. Danıştay lehime karar verirse görevi bana iade ederdi. Ama yanılmışım. Cumhurbaşkanı bu konuda Milliyetçi Cephe ile aynı safta yer aldı. Ve Demirel, Cumhurbaşkanı'nın kararnameyi imzaladığını 11 Mayıs'ta açıkladı. Fakat bu bana tebliğ edilmedi. Anlaşılan yerime atanacak kişinin kararnamesi henüz hazır değildi. Fransız radyolarını düzeltiniz. Habere tepkiniz ne oldu? TRT'deydik. Aslında beklenti bittiği için bir rahatlama oldu. Hıfzı Topuz'a siz gidin de Fransız radyolarını düzeltin artık diye takılıyorduk. Mehmet Barlas, alıştım artık. Cuma geceleri evime beklerim. Ama söz vermeden konuşmak yok diye espri yapıyordu. Yılmaz Dağdeviren, Tarcan Günenç gene de emeklerimize değdi diye rahatlık içindeydiler. Mete Buharalı son günlerde bir yanlış olur korkusuyla haber odasından çıkmıyordu. Bir yandan da odacısından sekreterine çalışanlar kıpkırmızı gözlerle dolaşıyorlar. Çok dokundu bu bana. Ve o sırada olanlar oldu. Bir haber geldi. Vural Önsel diye biri başbakanlıkta başbakana yumruk atmış. Hemen haber odasına indik. Olayla ilgili ne kadar haber, fotoğraf varsa getirttik. TRT kameramanı da filme çekmişti olayı. Devlet Bakanı Seyfi Öztürk de başbakanlık önünde bir konuşma yapmış. 5-10 dakika sonra onun da ses bandı geldi. Çok kritik bir iş. Konuşma çok kışkırtıcıydı. Baştan sona kendi sesiyle versek Türkiye'de çatışma bile çıkardı. Bir sürü politikacı ismi sayıyordu. O isimlere saldırılar olabilirdi. Biz böyle uğraşırken Anadolu Ajansı'nın Telex ve gazetelere dağıtılan haber bülteninden bir bölüm geldi önüme. Neymiş? Vural Önsel itirafta bulunmuş. Demirel'e saldırmaya onu teşvik edenlerin adlarını saymış. İsmail Cem, Uğur Alacakaptan, Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy. Polis sorgusunda yapmış bu itiraf. Hemen Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Ankara Emniyeti'ni aradım. Haberin kesinlikle yalan olduğunu söylediler. Vural Önsel'in sorgusunda yalnız polis varmış. O da böyle bir şey söylememiş. Ajans müthiş habercilik yapmıştı yani. Ajans ve başındaki kişi zaten hakkımda bazı iftiraların yayılmasına da katkıda bulunmuştu. Hatta bir ara bizi TRT'nin AA abonmanlığını kesmekle tehdit edince ben önce davranıp kendim kestirmiştim. Gerçi ajansın başındaki Atilla Onuk'un belli bir sempatikliği de yok değildi. Pek kızamadım ona. Derhal onu aradım. O da önce beni yumuşatmaya çalıştı, sonra kendi haberlerini yalanlayan yeni bir bülten gönderdi gazetelere. Bu olaydan sonra Uğur Alacakaptan ile Muammer Aksoy'un evine bilinmeyen kişiler dinamit attı. Bunu da böylece atlattık. Sonra başbakanlıktan iki genç memur geldi. Malum kararnameyi getirmişlerdi. Vericilerimi hizmete açmış, dolaplarımı boşaltmış, eşyamı taşımıştım. Koca koca adamlarla karşılıklı ağlamamak için veda etmeden çıktım. Akşam 19 haberlerinde benim iki veda mesajım okunuyordu. TRT'nin izleyicilerine, TRT Genel Müdürlüğü'ndeki çalışmam sırasında bana en şaşmaz yol gösterici, en güçlü destek ve en büyük kaynak halkımız olmuştur. Benim sadece görevimi yapmamdan ibaret olan çalışmalarıma, halkım dağlar gibi bir destekle hak ettiğimden çok büyük bir teşekkürle cevap vermiştir. Görevimden ayrılmak zorunda bırakılırken TRT'nin bütün seyirci ve dinleyicilerine şükranlarımı bildirmek isterim. Saygıyla, sevgiyle, içtenlikle. TRT'deki arkadaşlarıma da şunları yazmıştım. 15 aylık beraber çalışmamızda ulaştığımız tüm başarılar sizin eserinizdir. TRT'yi halkımıza yaklaştıran bu 15 ayda onu halkımıza layık kılan sizlersiniz. Hukuka her zaman saygılı bir kişi olarak doğruluk ve haklılığın kendini hukuk düzeyinde ve mutlaka kabul ettireceğine güvenmekteyim. Aranızdan ayrılırken size iletebildiğim tek şey büyük bir teşekkürdür. Başarılarınızın bensiz de devamına güvenerek hepinize saygılar, sevgiler, başarılar. Genç kızlara gayrimeşru tavsiyeler. Bitti artık. Savaşmaktan vazgeçeyim dediniz mi? Hayır, bilakis Danıştay'da açacağımız davanın hazırlıklarına giriştik hemen. Bizim ev Ankaralı şoförlerden TRT'nin memurlarına kadar misafirlerle dolup taşıyordu. O yüzden Profesör Uğur Alacakaptan'ın evini karargah seçtik. O hem arkadaşım hem avukatımdı. Danıştay'a verdiğimiz dava dilekçesini o hazırladı. Adil Özkol ve Uğur Mumcu'nun katkısıyla. Bu üç hukukçu hiç abartmadan söylüyorum. Namusun, erdemin, cesaretin, bilim onurunun simgesiydiler. Birbirlerine çok benzerlerdi. Uğur Alacakaptan zaten ötekilerin hocasıydı. Çok da iyi arkadaştılar. Bu üç insanla, üç gerçek hukukçuyla, üç arkadaşımla bir işe girişip de başarısız olmamız zaten imkansızdı. Dilekçemizin çerçevesini ve mantığını Uğur Alacakaptan çizdi. Sonra çerçevenin içini doldurmaya başladık. Davamızın özelliği şuydu. Sadece alınma kararımın değil, benim yerime getirilecek olanın atanma kararını da iptal isteyecektik. Alacakaptan hukuka ve Danıştay'dakilerin hukuk adamı olmasına çok güveniyordum. Dilekçeye belgeler de ekleyecektik. Zaten hakkımda yazılıp çizilenleri, bizim verdiğimiz cevapları yardımcım Ruha Tezcan ben ayrılmadan bir araya getirmişti. İnanılmaz bir tempoyla çalıştık ve dava dilekçesini 4 günde hazır ettik. Yüzlerce sayfayı şimdi bir de daktüre etmek lazımdı. Orada da adlarını anmadan geçmek istemem. TRT'ci arkadaşlarımın eşleri yardıma koştu. Yılmaz Dağdeviren ile Mustafa Gürsel'in eşleri 2 gün nefes almadan çalışarak o işi hallettiler. Ben 16 Mayıs'ta görevden alınmıştım. Uğur Alacakaptan avukatım sıfatıyla galiba 21 Mayıs'ta talebimizi Danıştay'a sundu. Dava dilekçesinin yola çıkması da ayrı bir hikayedir. Akıldan çıkacak gibi değil. Hatırlanınca insan duygulanıyor. Odacı ve şoför arkadaşlar vardı beni ziyarete gelen. Dualar ediyorlar. Danıştay'dan hayırlı karar çıksın diye niyazda bulunuyorlar. Daktilo başında sabahlamış hanımlardan biri, ben yazarken içimden dua ettim, hiç meraklanmayın diye umut veriyor. Bir başkası, bu hakimlerin evinde televizyon radyo yok mu? Onlar her şeyi bizden iyi biliyordur diyor. 12. ayrımın sonu, sayfa 138.